Yukarı Mahalle, John Steinbeck, 4. kaset, 1. yüz. Yalnız bir kusuru vardı. Biraz içip kafayı tütsüledi mi, sanki tutuklu olan kendisiymiş gibi kaçıp giderdi. Ötekiler başını salladı. Pablo, evet dedi. Polislerin peşine düşüp aradıklarını işitmiştim. Herif sahiden kaçmış gibi saklanırmış. Evet, bu kusuruna karşın olağanüstü sahneciydi. İşte söyleyeceğim şu. Dün gece Deni tam 12 kişiye yetecek kadar şarap içmiş. Duvarlara resimler çizmeye, cebindeki parayla yumurta alıp Çinlilerin kafasına atmaya başlamış. Yumurtaların biri de tesadüfen polisin kafasına gelince haydi tutup hapse tıkmışlar. Ama herifin cebi para doluymuş. Tito'yu şarap almaya yollamış. Onu içmişler, biraz daha getirmiş. Hapishanede 4 kişiymişler. Hepsi de iyice sarhoş olmuş. İşte o zaman Tito'nun hastalığı tutmuş. Tabii ötekiler de peşinden. Tito, Ralph'ı bu sabah yakalayıp artık gardiyanlıktan kovulduğunu söylemişler. Herifin öyle canı sıkılmış ki cam çerçeve kırmaya, etrafa çatmaya başlamış. Polisler de tutmuş, hapse tıkmışlar. Pilon ya Deni diye bağırdı. Deni'ye ne olmuştu? Ha, Deni mi? O da kaçmış, yakalayamamışlar. Hepsi umutsuzca içini çekti. Pilon ciddi bir tavırla "Deni gün geçtikçe kötüleşiyor" diye söylendi. Sonu iyi olmayacak. Parayı nereden aldı acaba? İşte tam bu sırada Torelli sokak kapısını açmış, böbürlenerek eve doğru yürüyordu. Korsanın köpekleri köşelerinden kalkmış, hırlayarak kapıya doğru saldırmışlardı. Herkes ne oluyor gibilerinden birbirine baktı. Koca Joe son olarak kendi üzerinde kullandıkları ucu sivri şişi kaptı. Torelli'nin sert adımlarının sesi gelip kapının önünde durdu. Kapıyı itip ardına kadar açtı. Dudaklarında vahşi bir sırıtışla içeriye seyrediyordu. Kabadayılık taslamadı. Hayır, tersine bir kedi gibi sessiz sessiz yanaştı. Bir ev kedisi gibi sokulup sürtündü. Yumuşak, tatlı bir sesle "Vay dostlarım" dedi. "Sevgili dostlarım, müşterilerim. Sevdiğim insanlara kötü bir haber getirmenin öldürücü acısı içindeyim. Bilemezsiniz içim nasıl parça parça oluyor." Pilon ayağa fırladı. "Denidir," diye bağırdı. "Muhakkak Deni'ye bir şey olmuştur. Söyle ne oldu?" Torelli hafifçe başını salladı. "Hayır dostlarım," dedi. "Deni'ye bir şey olmadı. Yüreğime bir bıçak saplanıyor sanıyorum ama ne yapayım ki, söylemem gerekiyor. Artık burada oturamayacaksınız." Söylediği şeylerin uyandırıcı dehşet belirtilerini iyice görebilmek için gözlerini açtı. Bütün ağızlar açık kalmış, gözler şaşkınlıktan kocaman kocaman olmuştu. Pablo, "Sersem sersem konuşma," diye bağırdı. "Ne diye oturamayacakmışız?" Torelli'nin titreyen eli iç cebine girdi. Değerli kağıdı çıkararak havada salladı. "Üzüntümü anlayamazsınız," diye bağırdı. "Bu ev artık Deni'nin değil." Hep birden "Ne?" diye bağırdılar. "Ne demek istiyorsun? Ne diye Deni'nin olmuyormuş? Şöyle Korsika piçi söylesene." Torelli karı gibi fıkırdadı. Bu o kadar beklemedikleri bir şeydi ki paysonalar bir adım gerilediler. "Çünkü," dedi İtalyan, "ev benim oldu. Dün gece Deni evini tam 50 papele bana sattı." Dost bakışlarla karşısındakilerin yüzlerinde belirlen anlamı seyrediyordu. Yüzleri "Yalan," diyordu. "Deni böyle bir şey yapmaz." Sonra "Fakat Deni son zamanlarda öyle işler yapıyor ki bizleri, arkadaşlarını bile soyuyor. Kim bilir, belki başımızı örten şu çatıyı bile utanmadan satmıştır," diye düşündüler. Pilon yüksek sesle "Yalan," diye bağırdı. "Namussuz herif, uyduruyorsun." Torelli gülerek elindeki kağıdı salladı. "İspatım burada," dedi. "Deni'nin imzaladığı kağıt burada duruyor. Biz iş adamları buna senet deriz." Pablo herifin üstüne yürüdü. "Onu sarhoş ettin, tabii ne yaptığını bilmiyordu," diye söylendi. Torelli elindeki kağıdı biraz açtı. "Yasalar böyle şeylere bakmaz," dedi. "İşte dostlarım, benim görevim sizi evi boşaltmaya çağırmaktır. Üzülüyorum ama elimden ne gelir, benim de tasarılarım var." Yüzündeki gülümseyiş gitmiş, yerini zalim bir bakış almıştı. "Eğer öğleye kadar evden çıkmazsanız polis göndereceğim." Pilon yavaşça yerinden kalkıp Torelli'ye yaklaştı. "Aman dikkat et Torelli. Bak, Pilon gülerek yanına geliyor. Kaç, demir kapılı, hava sızmaz bir odaya sığın." Pilon yumuşak bir sesle "Ben bu işlerden anlamam," diye mırıldandı. "Elbette Deni'nin böyle bir iş yapması canımı sıktı." Torelli neşeli neşeli sırıttı. Pilon "Benim hiçbir zaman satacak bir evim olmadı," diye ekledi. "Deni'nin imzaladığı kağıt bu mu?" Pilon aptal aptal bakındı. "Bu evin senin olduğunu kanıtlayan kağıt bu demek." "Evet koca aptal, işte bu kağıt her şeyi kanıtlar. Pilon şaşırmış gibi, ben de aşağı kente gidip oradaki daireye kaydettirirsiniz sanırdım. Torelli neşeli neşeli güldü. Aman Torelli dikkat et, farkında değil misin? Yılan nasıl sürünerek yaklaşıyor. Jesus Maria kapının önüne geçmişti. Mutfak kapısının önünde Pablo duruyordu. Bak koca Joe elindeki sivri demirle nasıl duruyor. Torelli, siz bu işlerden hiç anlamıyorsunuz. Buradan çıkınca tapuya gidip o kadar çabuk oldu ki adamcağız sözün sonunu bile getirmeye vakit bulamadı. Ayakları yukarı kalkmış, havada uçuvermişti. Büyük bir gürültüyle kocaman etli ellerin üstüne yere kapaklandı. Hırsızlar, soyguncular diye bağırıyordu. Yüzünden aşağı ince bir kan sızıyordu. Soyguncular, ah köpekler, itler, kağıdımı geri verin. Önünde dinelen pilon afallamıştı. Ne kağıdı diye sordu. Ne kağıdından söz ediyorsun beyefendi? Senedim, evin benim olduğunu gösteren senedim. Polis bu işi yoluna koyar. Ben kağıt mağıt hatırlamıyorum. Pablo sen biliyor musun? Ne kağıdı? Gazete kağıdı mı, sigara kağıdı mı? Pilon sıra ile sormaya başladı. Pompom, belki sayıklıyor, rüyasında görmüştür. Jesus Maria, sen gördün mü? Belki sarhoştur. Sabah sabah da bu kadar içilir mi be? Joe Portegi, ben burada değildim. Daha yeni geldim. Korsan, kağıt mağıt yoktu elinde. Sonra köpeklerine döndü. Var mıydı diye sordu. Pilon kendini çaresiz göstermeye çalışarak Torelli'ye döndü. Yanılıyorsun dostum dedi. Hadi ben yalan söylüyorum ama baksana benim gibi bu kadar millette kağıdını görmemiş. Elinde kağıt yoktu dersem suç benim mi? Bana kalırsa bir an yatıp dinlensen iyi olur. Torelli artık bağıramayacak durumdaydı. Ayağa kaldırıp dışarı çıkmasına yardım ettiler. Yenilgi adamcağıza pek acı gelmişti. Torelli gittikten sonra başlarını yukarı gökyüzüne kaldırdılar. Keyifleri yerine gelmişti. Güneş sonunda savaştan üstün çıkmış, sisi delip aşağıya inmişti. İçeri girmediler. Çardağın altına uzandılar. Hepsi de pek neşeliydi. Pilon 50 kağıt diye söylendi. Ne yaptı acaba? Güneş sisi baştan sona temizlemiş, bir kenara atmıştı. Çardağın tahtaları ısınmış, havada sinekler vızıldamaya başlamıştı. İçlerindeki heyecan biraz hafiflemişti. Pablo bitkin bir sesle kötü bir iş diye söylendi. Deni böyle şeyler yapmamalı. Jesus Maria bundan sonra acısını unutturmak için bütün şarabımızı Torelli'den alırız dedi. Gül fidanın üstünde kuyruğunu sallayarak küçük bir kuş oynuyordu. Mrs. Morales'in yeni aldığı tavuklar çıkan güneşe övgüler düzercesine ötüyordu. Bahçedeki köpekler yere uzanmış kuyruklarını sallayarak kesik kesik havlıyordu. Yoldan gelen ayak sesleri üzerine başlarını kaldıran dostlar, gelenin arkadaşları olduğunu anlayınca hafifçe gülümsediler. Deni ile Tito Ralp ellerindeki iki ağır çanta ile kendilerine doğru geliyordu. Jesus Maria içeri koşup bardakları yetiştirdi. Deni'nin elindeki çantayı yere korken takındığı yorgun tavır gözlerinden kaçmamıştı. Deni, bu sıcakta tepeyi tırmanmak adamı bitiriyor diye mırıldandı. John Pompom, Tito be diye bağırdı. Senin tutuklandığını duymuştuk. Yine kaçtım. Anahtarlarımı almayı unutmuşlardı. Bardakları doldurdular. Hepsi büyük, bütün dertlerin geçtiğine inanan, iç rahatlatıcı, derin bir nefes aldılar. Pilon bardağından bir yudum içti. Deni dedi. Şu domuz Torelli bu sabah bize bir yalan söyledi. Elinde senin imzaladığın bir senet varmış. Deni kaygılanmıştı. Kağıt nerede diye sordu. Şey, yalan olduğunu bildiğimiz için yırtıp yaktık. Sen öyle bir kağıt imzalamadın değil mi? Hayır diyerek Deni bardağını dikti. Jesus Maria, yiyecek bir şey olsaydı ne iyi olurdu diye mırıldandı. Deni tatlı tatlı gülümseyerek unutmuştum dedi. O çantalardan birinde tavuk, ekmek falan filan var. Pilon öylesine zevklenmişti ki ayağa kalkıp bir konuşma yapmaktan kendini alamadı. Bizim dostumuz gibi dost nerede bulunur? Diye bağırdı. Soğuktan üşümeyelim diye bizi evine aldı. Yiyeceğini, içeceği şarabı bizimle paylaştı. Yaşasın sevgili dostumuz, büyük dostumuz. Deni heyecanlanıp utanmıştı. Yere bakıyordu. Ne olacak canım diye mırıldandı. Büyük bir erdem mi sanki? Fakat Pilon'un sevinci doruk noktadaydı. Bütün iyilikleri, kötülükleriyle dünyayı ele geçirmiş gibiydi. Bir gün şu Torelli'ye bir iyilik yapıp gönlünü almak gerek diye mırıldandı. 16. Deni o serserilik serüveninden sonra eve döndüğü zaman arkadaşları aklını oynatmadığını fakat çok yorgun olduğunu gördüler. Vahşice deneylerin, korkunç serüvenlerin sert parmakları ruhunun tellerinde gezinmişti. oldukça durgun, aldırışsız bir yaşam anlayışı edinmişti. Sabahtan kalkıyor, çardağın kırmızı gülleri altına oturuyor, yemek yemek için içeri giriyor, masaya çöküyor, ta yatağına yatıncaya dek durumunu bozmadan orada kalıyordu. Çevresindeki konuşmaları dinliyor fakat ağzını açıp da tek kelimeyle bile söze karışmıyordu. Cornelia Ruiz'in son zamanlarda pek hızlı bir aşk koleksiyonu yapmış olması haberi bile Danny'yi heyecanlandırmadı. Bir gece Joe Portegi Danny'nin yatağına bile girmişti. Delikanlı o kadar uyuşuk duruyordu ki herifi onun yerine Pilon ile Pablo dövmek zorunda kalmıştı. Yılbaşını kutlamak için Sammy Rosper elinde bir şişe viski, cebinde altı patları olduğu halde mahalleye saldırıp da bir ineği öldürünce taşkınlıklarından ötürü herifi tutup hapse tıktırmışlardı. Hep birlikte oturup sorunun ahlaki ve ahlak dışı yanlarını tartışırlarken kendi görüşünü sorduklarında bile Danny ağzını açıp söze karışmamıştı. Aradan bir süre daha geçince onun bu durumu dostlarını düşündürmeye başladı. Pilon, Danny çok değişti diyordu. Yaşlanıyor. Jesus Maria yaşama isteğini 3 haftada tüketiverdi. Hastalığı o yüzden bence dedi. Arkadaşları onu boşu boşuna bu duygusuzluk, uyuşukluk ummanından çıkarmaya uğraştılar. Sabahları çardağın altında toplanınca en eğlenceli, en tatlı hikayelerini anlatıyorlar. 40 yıllık yorumcular gibi yukarı mahallede olup biten sevda alışverişlerini, aşk olaylarını olağanüstü ilginç bir şekilde aktarıyorlardı. Pilon mahallede girip çıkmadık yer bırakmıyor. Danny de biraz olsun ilgi uyandıracak yeni haberler topluyordu ama delikanlının gözlerinde ihtiyarlık, yorgunluk ve bezginlikten başka bir şey bulamıyordu. Jesus Maria boş yere sen iyi değilsin diye diretiyordu. İçinde bir şey var, seni yiyip bitiren bir dert gizli. Hayır, bir şeyim yok diye karşılık veriyordu Danny. Ayaklarına konan sinekleri uzun süre kovmadığı, elini savurup vurmaya çalıştığı sırada bile eski becerikliliğini yitirdiği hiçbirinin gözünden kaçmıyordu. Zamanla evi saran neşeli hava, o ırmak gibi çağlayan neşe eridi, aktı, her şey Danny'nin hüznünün karanlığı içinde boğulup gitmişti. Ah, o vara yova kavga çıkaran, o karşısına çıkan herkesle kadeh tokuşturmaya hazır, o her aşk namesine, her işveye bir kapkan kükremesiyle karşılık veren Danny'yi bu durumda görmek yürekler acısıydı. Şimdi dizleri yukarı toplamış, vücudunu bacaklarına dayamış, kolları iki yana sarkık, başı bir yana düşmüş, kara kara düşünceleriyle baş başa saatlerce çardağın altında oturuyordu. Gözlerinde ne küçücük bir arzu ışığı, ne sıkıntı, ne sevinç, ne de herhangi bir anlama gelen bir belirti görülebilirdi. Zavallı Danny, birdenbire nasıl böyle boşalıverdin? Bir zamanlar burada dünyanın tek hakimi gibi oturur, öldükten sonra her şeyin seninle birlikte yok olup gideceğine inanan bir adam gibi sevgiyle bakardın dünyaya. Ama baksana Danny, yalnız değilsin ki, arkadaşların bu haline fena tutuluyor. Baksana, seni gözlerinin ucuyla nasıl inceliyorlar. Sahibinin en ufak bir iltifatını dört gözle bekleyen sadık bir köpek gibi özlemle bekleşiyorlar. Senden gelecek neşeli bir söz, neşeli bir bakış, evet Danny, senin küçük bir hareketin onları sevinçten deli edebilecek. Hayatın sadece sana ait değil Danny. Çünkü senin hayatın başkalarınınkini düzenler durumda. Baksana, arkadaşların, sevgili dostların ne çekiyor. Kalk, davran, yeniden hayata dön. Dön ki arkadaşların da yeniden yaşama sevinçlerine kavuşsunlar. Bütün bunlar bu kadar güzel, düzgün sözcüklerle olmasa bile bütün bu sözlerin hepsi ona, Pilon tarafından söylenmişti. Pilon elindeki şarap kadehini Danny'ye doğru kaldırarak haydi demişti. Şu üstündeki kefeni yırt at. Danny bardağı bir yudumda boşalttı. Yeniden arkasına yaslanıp kendini yine ruhunun karanlık düzenine bırakmaya çalıştı. Pilon, bir yerim mi ağrıyor diye sordu. Hayır. Pilon arkadaşının bardağını bir daha doldurdu. Karşısındaki yüzü seyrediyordu. Gözler eski ateşini kaybetmişti. Ta derinlerde bir yerde eski Danny bir an ortaya çıkabilmek için şöyle bir davrandı. Sahibinin ne mal olduğunu belli eden bir el hareketiyle sineği bir vuruşta ezivermişti. Pilon'un yüzüne yavaş yavaş tatlı bir gülümseyiş yayıldı ve sonra Jesus Maria, Pablo, Koca Joe, Korsan, John Pompom ve Tito Ralph bütün arkadaşlarını bir araya topladı. Hepsini aldı, evin arkasına götürdü. Danny'ye şarabın son yudumunu verdim. Hem nasıl iyi geldi bilseniz. Demek ki adam akıllı içmeye, belki bir ziyafete ihtiyacı var. Nereden şarap bulabiliriz? Hepsinin aklı şöyle bir dolaştı. Olanakları yoklamaya başladı. Bu insanlar öteki hemcinslerinin yaşadıkları sürece hiç duymadığı bir iştenlikle doluydular şu anda. Deni'yi seviyorlardı. En sonunda Jesus Maria, Chinky yine sardalya yapıyor diye söylendi. Akılları avare dolaşmaktan vazgeçmiş, önlerine serilen gerçeğe dönmüştü. Ama bunun ne işe yarayacağını kavrayabilmeleri birkaç dakika sürdü. Sonra ne diyor olmasın diye söylendiler. Bir gün, sade bir gün çalışsak her işimizi görürüz. Çekişmenin seyri yüzlerinden belli oluyordu. Deni'nin hatırı için iradelerine nasıl hakim olabiliyorlardı. Pilon yaparız diye söylendi. Yarın hep birlikte gider, Chinky'de çalışırız. Hemen o akşam Deni'nin şerefine koskoca bir parti düzenleriz. Deni ertesi sabah uyandığı zaman evi bomboş buldu. Yatağından kalkıp boş, sessiz odaları dolaştı. Fakat Deni herhangi bir sorun üzerinde uzun boylu kafa yoran bir adam değildi. Önce bunun üzerinde düşünülecek bir sorun olmadığına karar verdi. Sonra da aklından silip attı. Doğruca çardağın altına gidip sıcak tahtaların üstüne uzandı. Bu bir uyarı mıydı Deni? Üstüne çöken talihsizlikten korkmaya mı başladın? Hayır, Deni kendi kendinin içinde yitip gitmişti. Yukarı mahallede olmazsa olmazdı. Biraz sonra çevrede dedikodular dolaşmaya başlamıştı. Deni'nin arkadaşları Chinky'de sardalya işinde çalışıyorlarmış. Bu bir hükümet darbesi ya da önemli bir siyasal olay kadar heyecan uyandıracak bir haberdi. Karşılıklı selamlaşmalar arasında tekrarlanıyor, çamaşır asan kadınlar bahçeden bahçeye birbirlerine bağırışıyorlardı. Deni'nin arkadaşlarının hepsi çalışıyormuş bugün. Sabahın sessiz havası haberin etkisiyle elektriklenmiş gibiydi. Kuşkusuz bir neden, gizli bir amaçları olmalıydı. Analar çocuklarını öğretip Chinky'nin bahçesine yolluyorlardı. Millet penceresinde gelecek son haberleri bekliyordu ve haberler birbirinin ardından geliyordu. Pablo elini kesmiş. Chinky korsanın köpeklerini kovmuş. Köpekler tekrar geri gelmiş. Pilo'nun üstü başı kir içinde kalmış. Yukarı mahalle halkı arasında ufak tefek iddialar, bahisler başlamıştı. Aylardır bu kadar heyecanlı bir olay yaşanmamıştı. Bütün sabah Cornelia Ruiz'den tek söz bile edilmedi. Sorunun ne olduğunu öğleye kadar öğrenemediler. Ama asıl haber duyulunca büyük bir heyecan ve telaş uyandırdı. Deni'nin onuruna büyük bir parti veriyorlarmış. Herkesi çağıracaklarmış. Sardalya imalathanesinden buyruklar sızmaya başlamıştı. Mrs. Morales tozlu gramofonunu temizlemiş, en gürültülü plaklarını ayırmıştı. Bir kıvılcım parlamış, bütün yukarı mahalleyi tutuşturmuştu. Yedi arkadaş gerçekten Deni için bir ziyafet hazırlıyordu. Sanki Deni'nin sadece yedi arkadaşı varmış gibi söylüyoruz. Madame Sato'nun kümesi bir bıçakla temizlendi. Madame Palaschino en büyük tencerelerinden birinde muhallebi kaynatmaya başladı. Kızlardan bir grup Wolfworth'un dükkanına gidip renk renk kropan kağıtları aldı. Bütün mahalleden gitar ve akordeon sesleri yükseliyordu. Haber, Chinky'nin bahçesinden her an yeni bir haber geliyordu. Kesin karar verilmişti. Ziyafet o gece verilecekti. O gün en aşağı 20 lira alacaklardı. Tam 20 şişe şarap şimdiden hazır demekti. Torelli'nin işten başını kaldıracak vakti yoktu. Herkes Deni'nin evine götürmek için bir testi şarap almaya koşuyordu. Torelli'nin kendisi de faaliyetteydi. Karısına belki biz de Deni'ye gider bir iki şişe şarap götürürüz diyordu. İkindi olunca yukarı mahalledeki telaş ve heyecan son sınırına varmıştı. Bütün ömürlerince giymeye kıyamadıkları elbiseler çıkarılmış, havalanmaya asılmıştı. Yıllardır sandık diplerinde uyuşup kalan güvelerin denizden esen rüzgarla bütün keyifleri kaçmıştı. Ya Deni, yarısı erimiş bir insan gibi pinekleyip duruyordu köşesinde. Yalnızca güneş döndükçe yerinden kımıldıyordu. Bütün mahalle halkının o akşam kendi kapısından içeri dolacağını biliyorsa bile herhangi bir harekette bulunmuyordu. Zavallı Deni, hiç olmazsa en aşağı iki düzine göz kapısını gözetliyordu. Saat 4'e doğru yerinden kalktı. Bahçeden geçerek Montere'ye doğru yola düzüldü. Gözden kayboluşunu sabırsızlıkla beklediler. Oh, kıvrım kıvrım, cicili bicili, rengarenk kağıtlar ne güzel duruyordu. Oh, kandiller pırıl pırıl parlıyor, mumlar ışıl ışıl yanıyordu. Yere damlayan mumlar döşemeyi cilalamış, kaygan bir duruma getirmişti. Yemekler gelmeye başladı. Tabak tabak pilavlar, dumanın üstünde tavuk haşlamaları, insanın iştahını kabartıyordu. Sonra testi testi, şişe şişe şaraplar doldu. Martinez mahzene inmiş bir kasa viski çıkarıp soluğu Deni'nin evinde almıştı. 5.30'a doğru 7 arkadaş elleri yüzleri kan içinde, yorgunluktan bitkin bir durumda ama böbürlenircesine başları dik adımlarla tepeyi tırmanıyorlardı. Austerlitz zaferinden sonra Fransız ordusu Paris'e tıpkı bu eda ile dönmüştü. Evi rengarenk kağıtlarla donanmış, ışık içinde yüzer görünce yorgunluklarını bir anda unuttular. Neşeli neşeli gülümsediler. O kadar sevinmişlerdi ki gözleri yaşardı. Arkasında tabak tabak güzel yiyecekler taşıyan oğulları olduğu halde Mama Şipo göründü. Paulito, o şişman tombul kadın bir tencere fasulye ile bahçeye daldı. Naralar, şarkılar başlamıştı. Kadınların çığlığı, bu heyecan kasırgasına katılan çocukların bağırışmaları birbirine karışıyordu. Önlem almak üzere yola bir otobüs dolusu polis çıkarıldı. Oh, bu sadece bir ziyafet. Tabii biraz içilecek, merak etmeyin kan çıkmaz. Ya Deni neredeydi? Berrak, soğuk bir gecede yükselen duman gibi tek başına Monterey'e yollanmıştı. Postanenin önüne, istasyona, Alvarado Caddesi'ndeki meyhanelere uğradı. Kayaların arasında köpüren dalgaları seyretmek için sahile indi. Ne oluyor Deni? Seni böyle yapan ne? Deni bilmiyordu. Yüreğinde sevdiği bir kadından ayrılıyormuş gibi bir sıkıntı duyuyor. Sonbahar hüznünü andıran bir sıkıntı içinde bunalıyordu. Bir zamanlar kokusunu zevkle dinlediği lokantaların önünden geçti. Canı yemek bile istemedi. Madame Zucca'nın büyük kuruluşunun önünden geçerken pencereden sarkan kızlara açık saçık işaretler yapmak şöyle dursun, kafasını çevirip bakmadı bile. Sonra tekrar iskeleye, sahile döndü. Demir parmaklığın üstünden sarkıp kapkara derin suları seyre daldı. Biliyor musun Deni, hayat şarabımız tanrıların kadehine nasıl boşalıp duruyor. Bir gün senin zamanın da geleceğini düşünebiliyor musun? Gözleri suda, bir süre hareketsiz kaldı. Hava kararınca evindekiler Deni'yi merak etmeye başlamışlardı. Arkadaşları evden ayrılmış, kente araştırmaya çıkmışlardı. Rastladıkları herkese Deni'yi gördün mü diye soruyorlardı. Evet, bir saat önce buradan geçti. Ağır ağır yürüyordu. Pilon ile Pablo birlikte dolaşıyorlardı. Arkadaşlarının izini bulmuş, hızla yaklaşıyorlardı. Sonunda karanlık rıhtımın ucunda duran Deni'yi gördüler. Tepesinde soluk bir fener yanıyordu. Koşa koşa yanına geldiler. Pablo bunu o zaman söylememişti ama daha sonra Deni'den söz edilirken o gün Pilon ile birlikte iskelede duran Deni'ye doğru yürürken gördüğü manzarayı anlatmaya çalıştı. Pablo iskelede parmaklığa dayanmış duruyordu diye anlatırdı. Onu iyice görüyordum. Birden tepesinde bir şey fark ettim. Önce başının üstünde bir bulut duruyor sandık. Biraz daha dikkatli bakınca önce büyük kara bir kuşa, sonra iri yarı bir adama benzettim o karaltıyı. Tepede bir yere asılmış gibi duruyordu. Hemen istavroz çıkardım. Deni'nin yanına vardığımız zaman kara gölge kaybolmuştu. Pilon bunların hiçbirini görmemişti. Bundan başka Pilon, Pablo'nun istavroz çıkardığını, kendi kendine dua mırıldandığını da görmemişti. Fakat söze karışmadı. Ona neydi? Hikaye Pablo'nun değil miydi? Nasıl isterse anlatır. Hızla Deni'nin yanına yanaştılar. İskele duvalarının altında denizin homurdanışı duyuluyordu. Deni hareket etmedi. Kollarından tutup çevirdiler. Deni, nem var. Hiçbir şeyim yok. Sen hastasın Deni. Hayır. Seni böyle üzen ne? Bilmiyorum, içimden öyle geliyor. Canım bir şey istemiyor. Bir doktora görünsen belki bir şey yapabilir Deni. Size hasta değilim diyorum ya. Pilon, bak dedi, evde senin onuruna bir parti düzenledik. Yukarı mahalledeki herkes orada. Şarap, çalgı, bol bol yiyecek. Belki 100 şişe şarap var. Tavanlar, duvarlar renk renk kağıtlarla süslenmiş. Sen de gelmek istemez misin? Deni derin bir soluk aldı. Döndü. Bir süre daha karanlık sulara baktı. Kim bilir, belki yaradanla fısıldaşıp onunla bir şeyler konuştu. Sonra tekrar arkadaşına döndü. Gözleri biraz daha parlamıştı. Tam canımın istediği şeyi buldunuz diye bağırdı. Hadi gidelim. Öyle susadım ki, kızlar da var mı? İstediğin kadar. Evin içi karı kız dolu. Hadi öyleyse koşun bakalım. Koşa koşa tepeyi tırmanmaya başladılar. Eve varmadan ormanın başladığı yerden çalgı sesleri, neşeli kahkahalar duyuluyordu. Üç arkadaş soluk soluğa kalmışlardı. Deni naralar atıyordu. Bardaklar dolusu şarap uzatıldı önüne. Hepsinden birer yudum aldı. İşte bütün bu eğlence senin içindi. Daha sonra birisi bir eğlenceden, eğlenmekten söz edecek olsa, içlerinden başka biri anıların verdiği zevkten mest olmuş bir halde Deni'nin evindeki partiye gitmiş miydin diye sorardı. İlk konuşan mahallenin yenisi değilse muhakkak o gece o da orada bulunmuştur. İşte bütün bu eğlence senin içinde. Ondan daha iyisi mahallede verilmedi, verilmeyecek de. Böyle bir şey düşünülemez bile. Çünkü ziyafetten sonraki iki gün içinde gelmiş geçmiş eğlencelerin hepsiyle kıyaslanmış ve bu sonuca ulaşılmıştı. O gece kim neşeden, zevkten çatlayacak hale gelmedi ki. Hiçbir zaman o geceki kadar kavga olmadı. Öyle iki kişi arasında değil, kocaman kalabalık gruplar arasında dehşetli dövüşler oldu. Ah, hele o kadınların kahkahaları. İnce, şakrak, bir billur kırılmasını andıran kahkahalar. Aşağı yardan gelen kadın çığlıkları, karşı koyma sesleri. Peder Ramon, ertesi günkü günah çıkartma sırasında duyduğu itiraflar karşısında taş gibi donup kalmıştı. Yukarı mahalleyi simgeleyen ruh, didik didik olmuş, dalgın, şaşkın bir varlık olarak göklerin boşluğuna atılıvermişti. O kadar dans ettiler, öyle tepindiler ki döşemenin bir kenarı aşağı çöktü. Akordeonlar o kadar gürültüyle çalınıyordu ki körükler dayanamıyor, soluğan atmış atlar gibi işe yaramaz oluyordu. Deni'ye gelince onuruna verilen şölen gibi o da hiçbir şeyle karşılaştırılamazdı. Onu bir sözcükle harika olarak nitelendirmek gerekir. Daha sonra bırak ukalanın biri beni görmedin mi diye sorsun. O zenci karıyı nasıl dansa davet ettim, görmedin mi? Görmedin mi nasıl atom bombası gibi ortada dönüp duruyordum? O zaman daha yaşlı, daha akıllı, gün görmüş bir göz onu tepeden tırnağa süzecek, ona dönerek bütün olanakların sırrını hesaba katan tecrübeli bir sesle ''Ya sen Deni'yi gördün mü?'' diye soracak. Belki bir gün tarihçilerin biri tutup şölenin soğuk, kuru, zevksiz bir tarihini yazmaya kalkar. Belki Deni'nin elinde bir masa ayağı ile ortaya fırlayıp kadın erkek herkese meydan okuduğu zamana dokunur. Belki de yazısını şöyle bitirir. Ölmek üzere olan bir organizmanın insanüstü bir güç ve kudret gösterdiği olmuştur. O gece Deni'nin insanüstü enerjisinden söz ederken aynı tarihçinin hiç şaşmayan kalemi şunları da ekleyebilir. Yaşayan bir organizma tahrik edildiği zaman genel yapı büyük bir doğurma eylemine başlar. Ama ben de bütün yukarı mahalle halkı da geçmeyin bunları diyeceğiz. Deni gibi bir adam bir daha kolay kolay bulunmaz. Kimse doğru dürüst bir hesap tutmadığı için doğal olarak kadınların hiçbiri o akşam kiminle yattığını itiraf etmedi. Bu yüzden Deni'nin kudreti, meziyeti biraz şişirilmiş olabilir. Kaldı ki bütün ünlülerin en aşağı onda biri şişirme değil midir? Deni'nin gittiği her yere o görkemli deliliği de beraberinde gitti. Mahallede söylendiğine göre Deni tek başına tam 3 koca binlik şarap içti. Unutulmamalı ki Deni şimdi ölümlüler, tanrılar arasına karışmıştır. Belki birkaç yıl sonra bu söylenti 30 binlik olur. 20 yıl sonra bulutların alev alev yanarak parça parça gökte toplanıp koca koca harflerle Deni diye yazılar oluşturduğu, o akşam aydan kan damladığı, büyük ve küçük ayıların samanyolunda naralar attığı bile söylenecektir. Vakit ilerledikçe yapıları Deni ile aynı düzeyde olmayanlar ortadan kaybolmaya, erimeye, ayak altından çekilmeye başladı. Geri kalanlar üstünlüklerinin etkisiyle daha çok bağırmaya, daha hırsla dövüşmeye, daha hızla dans etmeye devam ettiler. Monterey'in itfaiye ekibi meşin ceketleri sırtlarında, kırmızı arabaları ve hortumlarıyla tetikte hazır bekliyordu. Gece bir hayli ilerlemişti. Deni'nin partisi bütün parlaklığı ile sürüp gidiyordu. Bütün olup bitenlerin kadın erkek bir sürü tanığı var ve her ne kadar 30 binlik şarap içmeleri sonucu tanıklıklarının yarı yarıya değerden düşmesi gerekirse de olayın ana çizgileri hiçbirinin gözünden kaçmamıştı. Herkes başka başka şeyler söylediği için hikayenin tamamını öğrenmek birkaç hafta sürdü. Ama zamanla her şey aydınlandı ve sonuna dek devam edecek olan gerçek biçimini almakta gecikmedi. Yukarı mahalle halkı Deni hızla şekil değiştiriyordu, diyordu. Büyümüş büyümüş koskocaman korkunç bir yaratık olmuştu. Gözleri otomobillerin ön lambaları gibi pırıl pırıl yanıyordu. İnsanı korkutan bir hal vardı üzerinde. Orada kendi odasının ortasında dimdik duruyordu. Ceviz masanın bir ayağını havaya kaldırmış, hatta elindeki tahta parçası bile kocaman olmuştu. Bütün dünyaya meydan okuyordu. ''Dövüşecek yok mu?'' diye haykırdı. ''Bir erkek kalmadı mı koca dünyada?'' Herkes tir tir titriyordu. Havada dolaşan masa ayağı o kadar korkunç, o kadar canlıymış gibi duruyordu ki milletin içine müthiş bir korku salmıştı. Deni elindeki ayağı ağır ağır bir ileri bir geri sallıyordu. Akordiyonların gıcırtılı sesleri kesilmişti. Dans edenler durdu. Odanın havası gittikçe soğuyor ve çöken sessizlik okyanusların sessizliği gibi içten içe çalkalanıp iniyordu. ''Kimse yok, aranızda erkek yok demek.'' diye gürledi Deni. ''Koskoca dünyada bir ben mi kaldım?'' Korkunç korkunç parlayan gözlerine bakan, masanın ayağının havada sallanışını görenlerin beti benzi kül gibi olmuştu. Bu meydan okuyuşa karşılık veren olmadı. Deni kendini şöyle yukarı doğru bir gerdi. Dediklerine bakılırsa başı tavana değiyordu. ''Öyleyse dışarı çıkıp benimle boy ölçüşecek birini arayayım. Deni'nin ününe, gücüne yakışır bir rakip bulayım.'' Önüne çıkan her şeyi devire devire kapıyı doğru atıldı. Korkudan ödleri patlamak üzere olan insanlar ikiye ayrılmış, geniş bir yol açmışlardı. İki büklüm olarak kapıdan çıktı. Millet sesini çıkarmadan olup bitenleri seyrediyordu. Dışarıda o meydan okuyan nara gümbür dedi. Masa ayağının havada çıkardığı ıslığa benzer sesi duydular. Uzaklaşan ayak seslerini işittiler. Az sonra yarın yakınlarından meydan okumaya cevap veren, çam ağaçlarının çevresindeki sisi eritip akıtan, insanın iliklerini uyuşturan ikinci bir nara geldi. Hatta şimdi bile Deni'nin rakibinden söz edenler bilinmeyen bir nedenle seslerini kısar, korku ile ürkek ürkek etrafına bakınırlar. Deni'nin bu sese saldırdığını duydular. Meydan okuyanın son narası gümbür dedi. Sonra şiddetli bir darbe ve daha sonra bir ölüm sessizliği. Ciğerlerinden sızan hava bir ses çıkarır korkusuyla soluklarını tutup bir süre beklediler. Fakat boşuna kulak verdiler. Gece öylesiye sessizdi ve ortalık ağarmaya yüz tutmuştu. Bu sessizliği pilon bozdu. ''Bir şey oldu galiba.'' diye mırıldandı. Dışarı ilk fırlayan da o oldu. Yürekli adamdı, ona engel olacak korku yoktu. Ötekiler de peşinden seyrettiler. Deni'nin gittiği duydukları yana koştular ama arkadaşları görünürde yoktu. Yarın kenarında içinde kim bilir kaç kuşaktır incecik akan suyun zikzaklı yatağına vardılar. Arkadan gelenler pilonun aşağı doğru koştuğunu gördüler. Arkasındakiler de inmeye başladılar ve pilonun aşağıda parçalanmış, kıvrılmış Deni'nin başucunda buldular. Tam 40 ayak yukarıdan uçuvermişti. Pilon bir kibrit çaktı. ''Galiba daha yaşıyor.'' diye söylendi. ''Koşun bir doktor bulun. Peder Ramon'a da haber iletin.'' Millet dağılıverdi. 15 dakika içinde 4 doktor uyandırılmış, çılgın personalar tarafından yataklarından sürüklenmişti sanki. Hiçbiri doktorların o pek sevdikleri nazlanmayı yapmaya vakit bulamamıştı. Hayır, tartaklandılar, itildiler, kakıldılar. Ne istediğini bilmeyen adamlar alet çantalarını alıp ellerine sıkıştırdılar. Peder Ramon da yatağından kaldırıldı. Başına gelen, kendisini bekleyen işin ne olduğunu bile anlayamadan nefes nefese tepeyi tırmanmaya başladı. Bu arada Pilon, Pablo, Jesus Maria, Deni'yi kaldırmış, evdeki yatağına yatırmışlardı. Bir sıra mum gibi çevresine dizildiler. Deni belli belirsiz nefes alıyordu. Önce doktorlar geldi. Ne yapılması gerektiğini düşünerek kuşkulu gözlerle birbirlerini süzüyorlardı. Ama en ufak bir duraksamanın çevreyi saran halkın gözünde korkunç anlamlar uyandırdığının farkındaydılar. Deni'yi muayene etmeleri uzun sürmedi. İşlerini bitirdikleri zaman Peder Ramon da gelmişti. Pilon, Pablo, Jesus Maria, Koca Joe, John Pompom, Tito Ralph, korsan ve köpekleri içeride olduğu ve hepsi Deni'nin ailesinden sayıldığı için Peder Ramon ile ben de içeri giremedim. Kapı kapanmıştı. Ne de olsa insanın içinde gurur denen bir şey bulunduğu için her şey kolay kolay gözetlenemez. Büyük odayı dolduran yukarı mahalle insanlarına büyük bir sabır sessizliği egemendi. Papazlarla doktorlar anlaşma şekillerini çok ileri götürmüşlerdir. Odadan çıktıkları zaman Peder Ramon'un yüzündeki anlam değişmemişti ama onu gören kadınlar çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Erkekler bağlanmış atlar gibi ayaklarını yere vura vura teker teker dışarı süzüldü. Yatak odasının kapısı hala kapalıydı. 17. Ölüm, keder, umutsuzluk ve kupkuru bir felsefe uyandıran kişisel bir sorundur. Öte yandan cenaze törenleri büsbütün toplumsal olaylara yol açar. Her şeyden önce otomobilinizi temizletip parlatmadan cenaze törenine gitmeyi aklınızdan geçirebilir misiniz? Mezarın başında dikilirken siyah kostümünüzün ütüsüz, ayakkabılarınızın boyasız olmasına katlanabilir misiniz? Cenazeye gönderdiğiniz çelenge kartınızı iliştirmeyi ve yapılması gereken şeyi unutmadığınızı hatırlatmayı ihmal eder misiniz? Toplumsal geleneklerin, adetlerin hiçbiri cenaze törenlerindeki kurallar kadar şaşmaz bir biçimciliğe bağlı değildir. Cenaze evinin salonunda o rahatsız portatif demir sandalyelerin kullanıldığını düşünün. Çevrede ne unutulmaz bir etki bırakır. Hayır, ölmek üzere olan bir insan belki sevilebilir, nefret edilebilir, acınabilir ama öldü mü karışık, çapraşık bir törenin bir numaralı süsünü teşkil eder. Deni ölmüştü. 2 gündür cansız yatıyordu. Deni adlı bir insanın yaşadığı ömür tükenmişti. İnsanların yüzleri adet üzere kara bir yas tülüyle örtülü, işleri heyecandan tir tir titriyordu. Hükümet isteyen her eski askere askeri tören yapmayı üstüne almıştı. Yukarı mahallede bu şerefe ilk Deni nail olmuştu. Ve yukarı mahalle hükümetin vaadini ilk defa eleştirici bir gözle ölçmek fırsatını elde etmişti. Haber çoktan askeri makamlara iletilmiş, ceset hükümetin gözetimine bırakılmıştı. Yeni boyanmış, üstüne bir bayrak gerilmiş tabut hazırlanmış bekliyordu. Cuma günkü tören için bildiri bile yayınlanmıştı. Saat 10'da cenaze töreni 11. Alay, 11. Bölük Avcı grubundan. Bütün bunlar yukarı mahalle pencerelerinden sarkan kadınları dışarı fırlatacak haberlerdi. O gün sabahtan akşama kadar Monterey'in sokakları Deni'nin cenazesi için kapı kapı dolaşıp çiçek dilenen kara kara çocuklarla dolup taştı. Ve gece aynı kara çocuklar buketleri çoğaltmak için bahçeleri bir daha ziyaret ettiler. Şölende en iyi elbiseler giyinmişti. Sonraki 2 günde bu elbiseler iyice temizlendi, yıkandı, onarılıp güzelce ütülendi. Delicesine bir faaliyet vardı mahallede. Heyecan gittikçe artıyordu. 2. gün akşamı Deni'nin arkadaşları büyük odada toplandılar. Beklenmedik darbelerin ve sarhoşluğun etkisi yok olmuş, yerini büyük bir dehşet almıştı. Zira yukarı mahallede Deni'yi en çok seven, ondan en çok yararlanan kendileri olduğu halde onun cenaze törenine katılamıyorlardı. Bütün sıkıntıları, kederleri arasında hepsi de bunun bilinci içindeydi. Ama sorun bütün açıklığı ve gerçek yüzüyle ilk defa bugün karşılarına çıkmıştı. Genellikle kıyafetleri sözünü etmeye değmeyecek kadar kötüydü. O geceki şölen elbiselerini hiç olmazsa 1 yıl giymiş kadar eskitmişti. Pantolonların dizi patlamış, yelekleri erimişti. Başka birisi ölmüş olsaydı ondan bundan ödünç kılık düzelebilirlerdi. Ama şimdi koca yukarı mahallede cenazeye gitmeyen kimse kalmıyordu ki. İçlerinde bir tek Jock Rior'dan gitmiyordu. Ama Jock çiçeğe tutulmuş, karantinaya alınmıştı. Tabii elbiseleri de birlikte gitmişti. Yeni bir elbise almak için para bulurlar, belki de çalabilirlerdi ama 6 kişiye birden elbise alacak para neredeydi? Belki bu adamlar Jenny'yi cenazesine bu durumda gidecek kadar sevmiyorlar mı diyeceksiniz. İyi ama komşunuz düğüne gider gibi giyinmişken siz partallarınızla kalabalığa nasıl karışırsınız? Yüreklerine çöken ayrılık acısı katlanılmaz derecedeydi. Talihlerine lanet ediyorlardı. Kapının önünden Galvez'in geçtiğini gördüler. Yepyeni, gıcır gıcır bir elbise almış, daha şimdiden sırtına geçirmişti. Arkadaşlar çeneleri avuçlarında kara kara talihsizliklerini düşünüyorlardı. Her olasılık ortaya konmuş, tartışılmıştı. Pilon şimdiye dek ilk defa olarak işe yaramayacak kötü bir öneride bulundu. ''Bu gece gider birer kat elbise çalarız.'' dedi. Önerisinin pek aptalca bir şey olduğunu kendi de biliyordu. Çünkü dünyanın bütün elbiseleri önüne serilse içinden bir tanesini bile elini sürmek gelmeyecekti. Bir elbise çalmak çarpılmaktan da beterdi. Kızıl hatçılar bazen elbise de verir diye söylendi Jesus Maria. Pablo gidip baktın mı dedi. Heriflerde 14 entari var ama bir tek erkek elbisesi yok. Kara talih her yandan bütün olanakları baltalıyordu. Tito Ralph yeni mendilini cebinden sarkıtmış olarak girince odadakilerin iyice bir azar işiterek özür dileyip dışarı çıktı. Bir hafta vaktimiz olsaydı gider sardalyada çalışırdık dedi Pilon. Oysa cenaze yarın kalkacak. İşte düşünülecek şey tabii biz de törene katılabiliriz. Nasıl? Kıyıdan kıyıdan gideriz. Bando ile cenaze caddeden gidecek. Biz de yan sokaklardan izleriz. Kaldı ki mezarlığın çevresi de otluktur. Otların arasına gizlenir olup biteni seyrederiz. Arkadaşları minnet dolu bakışlarla Pilon'a baktılar. Onun keskin zekasının bütün olasılıkları nasıl didik didik edip zorladığını biliyorlardı. Ama bu yol onların törenin yalnız yarısını, öyle ki yarısından azını görmelerini sağlayabilecekti. Sorunun en önemli yanı törende boy gösterebilmekti. Yapılacak işlerin en önemlisi bu idi. ''Bu bize bir ders olur.'' dedi Pilon. ''Gerektiği zaman kullanmak için bir iyi elbise uydururuz. Ne olur ne olmaz. İşte böyle anlarda gerekli olabilir.'' Sorunu daha fazla üstelemediler ama işin içinden çıkamadıklarını biliyorlardı. Bütün gece şehirde avare avare dolaştılar. Hangi bahçeler en güzel çiçeğini açmamıştı? Hangi ağaç yeşil kalmıştı? O sabah Deni'nin gömüleceği mezarlık, Montenay bahçelerinde yetişen çiçeklerin en iyileriyle boğulmuş kalmıştı. Doğa yasalarını her zaman yerli yerinde sırasında yürütmüyor. Örneğin Waterloo'dan önce yağmur yağmıştı ama o cuma hava çok güzeldi. Güneş tam kır gezmesine yakışırcasına pırıl pırıl yanıyordu. Martılar koyda sardalya imalathanelerinin üstünde süzüle süzüle dolaşıyordu. Sahildeki kayalara sık sık uğrayan balıkçılar çoktan yerlerini almıştı. Büyük Eczar Sarayı sıcaktan bozulacak ilaçları yavaş yavaş vitrinden içeri alıyordu. Terzi Mr. Makado kapıya 10 dakikaya kadar geliyorum nefasını asmış, eve siyah elbiselerini giymeye gitmişti. Arakçılar torbalarını sardalya ile doldurmuştu. Luis Duarte kayığını boyadı ve adını Lolita'dan üç kardeşlere çevirdi. Polis Jack Lake yakaladığı ehliyetsiz şoförü bırakıp bir puro satın aldı. Bu anlaşılmaz bir sırdır. Hayat böyle bir günde o tek düze budala akışını nasıl sürdürebilirdi? Mami Jackson kapısının önünü nasıl temizlemeye kalkardı? Merck Su Kumpanyası'na ateş püsküren o dördüncü mektubu nasıl yazardı? Charlie Mars her zamanki gibi kör kütük sarhoş olmak cesaretini nereden almıştı? Bu bir cinayet, büyük bir suç, bir günahtı. Deni'nin arkadaşları o sabah üzüntü içinde uyandılar. Deni'nin yatağı bomboştu. Sahibinin peşinden mezara kadar gelen süvarisiz bir atı andırıyordu. Hatta koca Joe Portigi bile ona yan göze bakmaya cesaret edemedi. Güneş bütün parlaklığıyla pencereye abanmış, yere camdaki toz örümcek dantelinin güzel bir gölgesini basmıştı. Pilon, Deni böyle sabahları pek severdi diye söylendi. Yarın başına kadar gidip geldikten sonra çardağın altına oturup arkadaşlarının anılarından söz etmeye koyuldular. Deni'nin iyiliklerini anıp ruhunu sevindirdiler. Suçları kötü, yanlarını çoktan unutulmuştu. Pablo ne güçlüydü diye söylendi. Katır gibi sağlam bir herifti. Koca saman balyalarını kaldırırken bana mısın demezdi. Deni'nin iyiliği, cesareti, temiz yürekliliği ve eli açıklığıyla ilgili hikayeler anlatıldı. Artık kiliseye gitmek, o üstlerinden akan partalları el alemin gözü önüne sermek zamanı gelmişti. İçlerine bir utanç düştü. Millet en güzel, en süslü elbiselerini giymiş, mis gibi kokulara belenmiş gelirken onlar böyle. Ork sesini ve kilisede olup bitenleri işitebiliyorlardı. Durdukları yerden omuzlarında tersine çevrilmiş tüfekleriyle bir tabur askerin, inleyen davullarıyla bandonun geldiğini gördüler. Sonra üçer üçer sıralanmış bir süvari bölüğü geldi. At nallarının asfaltta çıkarttığı sesler arkadaşların ruhundaki ağırlığı bir kat daha arttırıyordu. Tabutun kiliseden çıkarılarak bayrağa sarılışını, top arabasının üstüne yerleştirilişini içleri parçalanarak seyrettiler. Sonra Sıvay'ın bir düdüğünü öttürüp elini kaldırdı. Bütün kafile ağır ağır yola koyuldu. Tüfekler ters çevrilmiş, bandonun hüzün taşan havasına uyulmuş olarak ilerliyorlardı. Bando yaz havaları çalıyordu. Bölük ilerliyordu. Daha arkadan ciddi yüzlü, dimdik yürüyen erkekler, yere sürünmesin diye eteklerini hafifçe yukarı kaldıran kadınlar geliyordu. Cornelia Ruiz, Mrs. Morales, Galvez, Torelli, Şişman Madame, Madame Poloshino, Tito Ralph, Yosma Ramirez, Mr. Makado, kısacası herkes. Yukarı mahallede tanınan bilinen herkes oradaydı. Deni'nin dostlarının bu utanca daha çok dayanamayacakları apaçıktı. Bir süre sonra ara sokaklara sakılıp sahte bir kahramanlıkla yürümeye başladılar. İlk teslim olan Jesus Maria oldu. Utançla hıçkırırken babasının tanınmış zengin bir boksör olduğunu düşünüyordu. Jesus Maria başını önüne eğip koşmaya başladı. Arkadaşları peşinden, onların da arkasından köpekler koşuyordu. Cenaze alayı görünmeden Deni'nin arkadaşları mezarlığın üstündeki otların arasına yerleşmişlerdi. Tören askeri usullerle kısa sürdü. Tabut çukura indirildi, silahlar atıldı, trompetler tıkırdadı. Ardından Enrique, Fluff, Pajarito, Rudolf ve Senior Alec Thompson arka ayaklarının üstüne oturup uzun uzun havladılar. Korsan köpekleriyle o kadar böbürlenmişti ki. Her şey çabucacık olup bitmişti. Arkadaşlar kimsenin gözüne görünmemek için hızla kaçıp gittiler. Eve giden yoldan Torelli'nin boş evinin önünden geçmek gerekiyordu. Pilon pencereden içeri girip iki testi şarap aldı. Sonra hep birlikte Deni'nin evine yollandılar. yavaş yavaş ağır başlılıkla bardakları doldurup içtiler. İçlerinden biri, "Deniz şarabı severdi," diye mırıldandı. Boğazından aşağı bir yudum şarap inecek olsa ne kadar sevinirdi. İkindi geçti, akşam oldu. Hepsi teker teker bir köşeye çekilmiş, şarabı yudumlayıp eski anılarını anarak oyalanıyordu. Saat 7'ye doğru elinde bir kutu puro, Tito Rack geldi. Herkes bir puro yakaladı. Gereği gibi ucunu ısırıp yaktılar. İkinci testiye başlamışlardı. Pablo hafiften bir şarkı mırıldanmaya çalıştı. Pilon, "Cornelia Ruiz bugün yalnızdı," diye mırıldandı. Jesus Maria, "Bir iki hazin türkü söylesek nasıl olur?" diye sordu. Pablo, "Deni ağır havalardan hoşlanmazdı ki," diye atıldı. Güzel kadınlardan söz eden oynak türküleri severdi. Hepsi başlarını sallayıp bunu doğruladı. Evet, Deni kadınları pek severdi. Onlar da onu ararlardı ya. Pablo demin başladığı şarkının ikinci dizesine geçti. Pilon üçüncüsüne yardım etti. Dördüncüye geldikleri zaman herkes söylemeye başlamıştı. Şarkı bittiği zaman Pilon sigarasından derin bir nefes aldı. Sigara söndüğünden ağzına duman gelmemişti. "Tito be," diye söylendi. "Gitarını alsana eline, daha iyi şeyler söyleyelim." Bir kibrit çakıp prosunu yaktı. Kibriti sallayıp fırlattı. Küçük kibrit çöpü yanarak duvarın dibindeki eski bir gazetenin üstüne düşmüştü. Hepsi birden kalkıp ateşin üstüne atıldılarsa da tanrısal bir güçle hepsi de yere yıkıldı. Birbirinin gözünün içine bakıp gülümsediler. Umutsuz ve ölümsüz insanların tebessümüydü bu. Alevlerin parlayıp parlayıp sönüşünü bir düş görüyorlarmışçasına seyrediyorlardı. Kağıtların çiçek gibi açılıp kabarışına bakıyorlardı. İşte tanrılar böyle ufak sebeplerle aşka gelir ve insanlar kağıt kabara kabara yanarken, alevler kuru duvar tahtalarını okşarken tatlı tatlı gülerek olup bitenleri seyreder. Ya Deni'nin akıllı dostları işte böyle olacaktı. Sizi birbirinize bağlayan bağlar kopuverdi. Sizi birbirinize yaklaştıran mıknatıs bütün gücünü yitirdi. Ev bir başkasına, Deni'nin zevk nedir bilmeyen akrabalarından birine kalacak. İyisi mi bu kutsal arkadaşlığın simgesi, bu kavga, dövüş ve eğlence yuvası, bu rahat odalar Deni gibi ölmeli, umutsuz bir atılımla bir zafer anıtı olarak yukarıya yükselmelidir. Arkalarına dayanıp tatlı tatlı gülümsediler. Alevler yılan gibi direklerin üstünden kayıp çatı arasına atlamış, yeni hamlelerle gittikçe büyüyordu. Arkadaşlar sadece yerlerinden kalkıp rüyada gezer gibi dışarıya, bahçeye çıktılar. Başından geçen her olaydan yeni bir ders çıkaran Pilon, artan şarabı da birlikte çıkarmıştı. Monterey'den acı acı canavar düdükleri gelmeye başladı. Kırmızı arabalar tepeye bir çırpıda tırmanıvermişti. Projektörler ağaçlar arasında dolaşıyor, çevreyi gündüz gibi aydınlatıyordu. Çevredeki evler, ağaçlar ıslatıldı. Ateşin yayılmasına engel olmaya çalışıyorlardı. Deni'nin arkadaşları yukarı mahalle halkı arasına karışıp ev beyaz dumanlar tüten kapkara bir kül yığını oluncaya kadar durup yangını seyrettiler. Her şey bittikten sonra itfaiye arabaları yokuştan aşağı kente indiler. Mahalle halkı karanlığın içinde erimiş, kaybolmuştu. Deni'nin arkadaşları hala yangından arta kalanı seyrediyorlardı. Bir ara dönüp garip garip birbirlerine baktılar. Sonra bakışları yeniden kül yığınına döndü. Bir süre sonra da teker teker hepsi ayrı ayrı yönlerde karanlığın içine dalıp kayboldular. Kitabın sonu.